İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Bu akşam harunyahya.tv internet sitemizden, Mavi Karadeniz Radyo'dan ve Asu TV'den canlı olarak yayınlanan Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri programına hoş geldiniz. Siz de soru ve görüşleriniz için e-maillerinize katılabilirsiniz. Ahirzamansohbetleri@hotmail.com adresine gönderebilirsiniz. Konuklarım arasında Doktor Oktay Babuna hoş geldiniz ilk olarak
hoş
ve
bulduk.
Altuğ Berker. Hoş geldiniz siz de.
Sağ olun, siz de hoş geldiniz.
Siz de hoş geldiniz.
Sözü size bırakıyorum, teşekkür ederim.
Estağfurullah. Bu hocamızın üstünde durduğu tabii en önemli konulardan birisi Darwinizmin ortadan kalkması yeryüzünde. Bunun için de sürekli olarak anlatılıp bu büyünün, yani büyü gibi etkisi var. Darwin'in Kara Büyü Siyah Terapi kitabı var hocamızın. Okumalarını da tavsiye ederiz. Ortadan kalkması gerekiyor. Bunun için de bilimsel metotlar tabii çok önemli. Çünkü bilim zaten Allah'ın yarattığı için bilimi, bilim kesinlikle reddediyor ve Allah'ın yarattığını kesin olarak ispatlıyor. İman hakikatleri tabii çok önemli bu konuda. Yani müsaade ederseniz bir iman hakikatiyle başlayalım. Burada dalan bir balık, pardon özür dilerim, dalan bir kuş bir balığı yakalıyor ama balık da çok özel bir balık. Şimdi gösterecek özelliklerini. Bakın üzerinde bir hat var böyle. Çok hassas alıcılar var. Mikroskopik görüyorsunuz şu anda hassas tüyler. En ufak bir su hareketini dahi algılayabiliyor. Öyle bir balık ki bu milisaniyeler içerisinde, saniyenin çok küçük birimleri içerisinde tehlikeden uzaklaşabiliyor ve uzaklaşma hızı da saatte 130 kilometre gibi bir hızla hareket edebiliyor. Yani son derece güçlü refleksleri var. Adeta yakalamak imkansız gibi. Ama bunu yakalayabilen başka bir canlı var. Şimdi onu da gösterecek. İkisi de birbirinden üstün yaralış mucizesi. Bakın görüyorsunuz ağır çekimle gösteriyor ki saniyenin 200'de biri kadar bir şeyle hızla çekmişler. Son derece büyük hızlarla hemen uzaklaşabiliyor ve en ufak bir su hareketini algılayabiliyor. Çok seri hareket ediyor. Yani su altı canlılar arasında en güçlü reflekslere sahip canlı olarak biliniyor. Balığı gösteriyor şimdi. Şimdi bakın, burada yaşayan bir kuş cinsi, bunu görüyorsunuz. Bu yukarıdan suya bakarak suyun altındaki balıkları gözlüyor ve dalarak bunları avlıyor bu kuş cinsi. Bu tabii son derece zor bir şey. Çünkü o kadar milimetrik ve hassas bir dalış yapması lazım ki. Bir de şu çok önemli. Kuş bu işlemi gerçekleştirmek son derece büyük enerji harcıyor. Bunu çok fazla yapamaz. Yani mutlaka avlanması gerekiyor beslenebilmesi için. Bakın. Kanarak hareketleri saniyede 8 defa gibi kanat çırparak ağırlaştırılmış çekimle görüyorsunuz. Başını hiç hareket ettirmeden başının pozisyonunu sabit kılarak bakıyor. Bakın görüyorsunuz aşağıya. Ve bu şekilde balığın yerini belirlemeye çalışıyor. Belirledikten sonra, şimdi gösterecek, baş aşağı dönerek son derece aerodinamik bir şekilde saniyenin çok küçük bir birim içerisinde dalıp avlayıp çıkabiliyor balığı. Bakın sabit bir şekilde bakıyor. Ki başını hareket ettirirse görüntüyü kaybedebiliyor ve hassas bir dalış yapamıyor o zaman. Ki avladığı balık da biraz önce gördüğümüz balık. O da son derece hassas. En ufak bir şeye dayanıklı. Bakın görüyorsunuz. Dalıyor. Dümdüz. En son artık gireceği zaman metreler kala bazen vazgeçebiliyor bu şekilde. Eğer tutturabilirse. Ama bakın dalış anını gösteriyor. Mükemmel bir dalışla tam balığın olduğu yere dalıyor. Balık da tabii o kadar hassas bir donanım var ki Allah tarafından yaratılmış. O da en ufak bir şeyi sezdiğinde kaçabiliyor.
Bir de farklı iki ortam var. Işığın kırılması da var. Onu hesap
evet.
etmek.
Hepsini hesaplıyoruz. Bakın dalış evet, açısını farklı. Gösteriyor. O kadar mükemmel bir dalışla dalıyor ki. Dediğiniz gibi açısı, hızı. Çünkü onun da hatta kaçma hızını hesap ederek özel bir açıyla da evet. Dalıyor burada. Bakın geliyor.
Çünkü dışarıda gördüğü yerde de değil. Zaten.
Evet. Çünkü bu da çok seri hareket edebilen bir canlı. O suya giriş anındaki o titreşimi hissettiği anda kaçabiliyor.
Evet.
Ve saatte 130 kilometre hızla uzaklaşıyor bulunduğu yerden. Evet, kapıp gidiyor. Bu tabii Allah'ın yaratmasının ne kadar üstün olduğunu gösteriyor. Yani buradaki o balığın üzerindeki elektrik sistemi mükemmel bir yaratılış. Orada çok hassas mikroskopik tüyler var.
Evet.
En ufak bir şeyi algılayıp ve balık ona son derece hızlı bir seri olarak milisaniye içerisinde reaksiyon verebiliyor ve çok seri olarak uzaklaşabiliyor. Bu Allah'ın yarattığı bir koruma sistemi olduğu çok açık. Burada Allah'ın sonsuz aklıyla yaratılmış. Ama kuşun da çok özellikleri var. Biraz önce gördük. Yukarıdan değil mi kanat çırptığı halde başını hiç oynatmadan bulunduğu noktada sabit kalarak nokta belirliyor. Tam o noktaya, çünkü bayağı da suyun üzerinde yani metrelerce üstünde olmasına rağmen tam o noktaya mükemmel bir şekilde pike en son yapıyor. Evet pike yapıyor ama dimdik giriyor. Yani böyle çok şey bir vaziyette. Yani kanatlarında en son metrelerde kanat çıkmayı da bırakıyor ve süzülerek çok seri bir şekilde dalıyor ve suyun altına inip onu bulunduğu yerden yakalayıp çıkıyor hemen.
Evet. Maşallah. Dediği gibi Leyla Hanım'ın da o hava su yoğunluk farkından aslında farklı yerde duruyor suyun altında balık yani baktığımızda biz.
Evet.
Onu o farktaki yoğunluk farkını hesaplayıp esas gerçek yerini hesaplaması bilmesi gerekiyor. Evet. Bu da ayrı bir iman hakikati.
Evet.
Değil mi? Normal elimizi attığımızda biz evet, suya onu yakalamaya çalışsak tutturamayız. Evet. Tam yerini.
Doğru. Hatta ama bir tanesini evet, hesaplıyor. Bir tanesinde son anda vazgeçti. Ya onu da yapabiliyor. Fakat onu çok fazla yapamıyor. Çünkü çok enerji harcadığı için böyle bir dalışta defalarca yapamıyor bunu. Yapamıyormuş daha doğrusu. Onun için mutlaka avlanması gerekiyor. Böyle son vazgeçmelerle enerjisinin büyük bölümünü kaybedeceği için orada avlanmak zorunda ve bunu da gerçekleştirebilen bir canlı. Şimdi evrim, Darwinizm saçmalığı. Tabii böyle canlılarda güya değil mi, tesadüfi değişikliklerle bu sistemlerin olduğunu, haşa yani Allah'ın yaratması evet, yerine bu saçmalığı yani iddia ediyor. Pagan dini bildiğimiz gibi. Şimdi bir de şuna bakalım. Bu sistemleri belirleyen Allah çok üstün bir yaratılışta DNA'daki bilgiyi, genleri yaratmış. Genler, insan DNA'sından bahsedelim. Biliyorsunuz DNA denen yapı var. Bu ortaya kondu 1950'li yıllardan itibaren sarmal şeklinde ve harflerden oluşuyor. Evet. Yani insanın DNA'sını açtığımız zaman 1,5 metre uzunlukta bir yapısı var. 3,5 milyar yaklaşık 3,2 milyar harften oluşuyor. 1 milyon ansiklopedi sayfasına eşdeğer bir bilgi bu. Ve binlerce proteini kodluyor. Proteinler organizmaların yapı taşları. Mesela neyi belirliyor? Gözümüzün merceğinin yapısını proteinler belirliyor. Kaslarımızı hormon olarak görev yapıyorlar. Enzim olarak görev yapıyorlar. Saçlarımızdaki keratin hepsi bunların derimizi oluşturan kolajenler. Hepsi protein yapısında. Hemoglobin, oksijen taşıyan hemoglobin. Ve insanda yaklaşık 100 bin çeşit protein olduğu düşünülüyor ki milyonlarca tür canlıyı hesaba kattığımızda trilyonlarca çeşit protein var. Fakat son derece hassas yapıları var bunların ve bunlar da genlerimizde kodlanıyor. Genler DNA'nın protein kodlayan bölgeleri. Şimdi 1,5 metrelik bir DNA üzerinde yaklaşık %2 kadarı protein kodluyor. %98'i protein kodlamıyor. Bugün daha işlevleri tam olarak ortaya konamadı. Protein kodlayan bölgelerin de zannettiğimiz gibi düz bir yapısı yok. Son derece karmaşık yapıları var. Bakın şimdi ona bakalım. Kompleks yapıları var. Bu bir DNA'nın protein kodlayan bölgesi. Buna işte gen adı veriliyor. Bir genin yapısı şöyle oluyor bakın burada gördüğünüz gibi. Bir düzenleyici bölgesi var. Bu genin aktivitesini düzenliyor. Yani o mesela bir enzim üretiyorsa ondan ne kadar üretilecek, ne zaman aktif hale geçecek gibi özellikleri olan bölgeler var. Bu genin yapısını dolayısıyla çok kompleks hale getiriyor. Zannedildiğinden çok daha karmaşık bir yapısı var. Kopyalama, burada protein yapılacağı zaman önce bir kopyalama yapılıyor ve DNA'dan RNA kopyası üretiliyor. RNA, DNA'nın biraz daha farklı bir şekli ve bundan bir kopya çıkartılıyor. Bakın mavi bölgeler, burada gördüğümüz mavi bölgeler protein kodlayan bölgeler. Bunlara exon ismi veriliyor. Hepsi maviyle işaretlenmiş burada. Protein kodluyor bunların ama hepsi birer tane protein kodlamıyor. Hepsinin toplamından ya da bazen alternatif olarak bir araya gelmesinden bir protein meydana geliyor veya birkaç protein meydana gelebiliyor. Aradaki bordo bölgelerde protein kodlamayan bölgeler. Şimdi bir kopya çıkartıldığı zaman tabii haliyle kopya tıpkısının aynısı oluyor. Yani maviye mavi, bordoya bordo karşılıklı gelen bir kopyası var burada gördüğümüz gibi. İşte bu aradaki bölgelerin çıkartılması gerekiyor protein olması için. Bunu yapan özel yapılar var, özel enzimler var. Bunlar aradaki bu protein kodlamayan bölgeleri tanıyorlar, burada olduğu gibi. Ve kırpılma denen bir metotla bunları tam olması gerektiği yerden ama harf hatası yapmadan çıkartıyorlar. Bakın hepsi çıkartılıyor. Neticede 4 parçadan oluşan bir protein meydana geliyor. Evet. Ama bazen öyle oluyor ki, mesela birinci parça diyelim, ikinci parça, üçüncü parça bunlar. Dördü birleştiği zaman bir protein oluyor. Fakat bazen birinci parçayla üçüncü ve dördüncü parça birleşiyor, bir protein oluyor.
Teşekkür ederim.
İki ile üç ve dört birleşiyor, ayrı bir protein meydana getiriyor. Yani bir gen birden fazla protein meydana getirebiliyor ve birden fazla özelliğimizi kontrol edebiliyor. Şimdi burada çok kabaca anlattık ama ona rağmen bakın ne kadar karmaşık gözüküyor, değil mi?
Evet.
O kadar kompleks bir yapı var ki, o kadar hassas bir yapı var ki Allah'ın yarattığı ve mükemmel bir yaratılışla yaratılmış. Yani buradaki dizilim, harf dizilimi alternatifsiz. Şu anlama geliyor bu. Siz bu harf dizilimi üzerinde herhangi bir değişiklik meydana getirdiğiniz zaman bütün genin yapısı alt üst oluyor. Çünkü bakın genin düz yapısı yok. Gördük, düzenleyici bölgeleri var, değil mi? Arada protein kodlayan bölgeler var, protein kodlamayan bölgeler var. Hı hı. Evrimciler bu protein kodlamayan bu bölgelerin, intron denen bu bölgelerin işlevsiz olduğunu iddia ediyorlardı. Son yıllarda yapılan çalışmalar bunun hiç de böyle olmadığını gösterirdi ve çok işlevleri olduğunu gösterdi. Hatta öyle ki burada meydana gelen bir hata da bazen çok ağır hastalıklara sebep olabiliyor. Mesela 7 numaralı bir genin 7 numaralı intronunda meydana gelen bir harf hatası şizofreni hastalığına yol açabiliyor. Yani ağır bir akıl hastalığı biliyorsunuz. Evet. Hastalığa yol açabiliyor. Bakın neticede bir protein oluştu. Bu da yeterli değil. Protein çünkü düz bir zincir değil. Bakın en altta gördüğümüz gibi proteinin özel olarak 3'e katlanması gerekiyor. Sırf bu katlanma, yani son aşamada görevli olan 1150 tane enzim var. Bakın 1150 tane ayrı enzim. Son aşamada proteine bazen şeker, bazen yağ, bazen fosfat ve bazen başka gruplar ekleyerek amino asitlere bambaşka bir forma getiriyor proteini. Ve özel enzimler var, onlar da DNA'da kodlanmış olarak var. Onlar da 3'e katlama göreviyle görevlendirilmiş Allah tarafından. Yani çok kabaca anlattığımız ve ne kadar karmaşık gözüküyor, değil mi? Mükemmel bir yapı bu. Böyle bir yapıda meydana gelecek en ufak bir değişiklik çok ağır hastalıklar meydana getiriyor ve ölüm meydana getiriyor.
Evet.
Dolayısıyla evrimcilerin Darwinizm'in iddia ettiği güya işte mutasyon gibi tesadüfi mekanizmalarla bir genin başka bir gene dönüşmesi imkansız. Genetik bilginin meydana gelmesi imkansız kere imkansız. Çünkü gen Allah tarafından yaratılmış ve ilk canlı, o türün ilk canlısından itibaren o genetik bilgi mükemmel olarak var ve alternatifsiz olarak var. Yani en ufak bir değişiklikte yapısı hemen bozuluyor. Daha iyi bir yapıya geçmesi imkansız. Yani evet. Bu şunun gibi düşünebiliriz. Mesela bir bilgisayar var. Özel olarak tasarlanmış, değil mi? Bu bilgisayara dışarıdan gelecek herhangi bir müdahale, siz bir parçasını alıp başka bir parçasıyla yer değiştirirseniz, bunu çekişle tekmelerseniz ya da çekişle vurursanız üzerine, en iyi ihtimalle bu bilgisayarı bozarsınız.
Evet.
Değil mi? Yani bu bilgisayar bozulur. Çok herkes bilir bunu. O bilgisayar daha iyi bir bilgisayar haline kesinlikle gelmez. Bu çok mantıksız, böyle akıl dışı bir iddia. İşte evrim o kadar akıl dışı, o kadar mantıksız, böyle saçma sapan bir iddia.
Evrimciler evet. Şunu diyorlar kısacası, şey bir örnekle senin söylediğini. Mesela bir araba fabrikası düşünelim. Bayağı büyüktür araba fabrikaları, bilirsiniz. Yani arabayla yanından geçersiniz, bitmek bilmez fabrikanın böyle büyüklüğü. Ve içinde robotlar, böyle çok ciddi makineler vardır arabanın bütün unsurlarını oluşturacak. Çünkü şimdi şöyle diyor evrimciler, şimdi bir direksiyon yapılıyor ayrı, kaporta ayrı bir yerde yapılıyor, motor özel. Mühendislerin çalıştığı apayrı bir sistem. İşte koltuklar, dizayn, arabanın ne kadar çok fazla parçası var biliyorsunuz. Evrimciler diyor ki şimdi bu bütün parçalar ayrı dururken şimşek çaktı, gök gürüldedi, yağmur yağdı, volkan patladı. Bunlar birleşti, araba oldu
evet.
diyorlar. Ve daha da fazlası, o yapılan direksiyon da kendi, ayrı ayrı kendi kendine oluştu topraktan, yıldırımlarla, volkanlarla. Motor da kendi kendine oluştu. Camlar da kendi kendine oluştu. Sonra yine bir kendi kendine oluşmayla toplandı, araba oldu diyorlar.
Geldi, evet.
Sonra da işte böyle oldu diyorlar bütün varlık alemi. Arada bir yıldırım çarptığında da o araba daha bir üst modele ulaştı diyorlar mesela. Motoru da yükseldi, uzunluğu da genişledi. Veya uçak oldu diyorlar.
Bunu hakikaten söylüyorlar.
Yani evet, bu yani doğru. Söylediği tamamen bu, başka
evet,
bir şey değil.
Bakın bunu... Altı hocamın söylediği ne? Hocamızın kitaplarında var. Fred Hoyle, bakın ismi bunun. Ünlü bir İngiliz matematikçi ve fizikçi aynı zamanda. Ateist ve Darwinist, uzun hayatım uzun bölümü. Şu anda ne durumda bilmiyorum ama yani şu anda zaten belki de yaşamıyor olabilir. Tam emin değilim ondan. Evet. Yaşayıp yaşamadığından. Uzun süre materyalizmin ana temeli olan statik evren modelini, yani maddenin sonsuzdan beri var olduğunu ve bir yaratıcının olmadığını savundu. Ve Big Bang'e karşı, bakın Big Bang'in bütün delillerin çıkmasına rağmen onlarca yıl direndiler buna karşı. Evrimci yani kendisi. Bakın evrim nasıl eleştiriyor, ne diyor evrimci olmasına rağmen? Tesadüfler sonucu bir canlı hücresinin meydana gelmesi, yani tek bir hücrenin meydana gelmesi, bir hurda yığınına isabet eden kasırganın savurduğu parçalarla, Bakın bir hurda yığını var. Böyle hurdalar. Oraya bir fırtına geliyor böyle. Kasırga. Savurduğu parçalarla tesadüfen bir Boeing 747 uçağının oluşması kadar imkansızdır diyor. Çünkü söyledi. Demin yani söyledi. Evet. Yani evrim bunu kabul ediyor işte. Diyor ki hatta o parçalar da oluşmaz da hurda yığınındaki. Hadi hurda yığınında parça olduğunu varsayalım. Kasırga geliyor diyor. Uçak oluyor diyor bunlar. Ne var diyor bunda diyor. Ya bir diyor mutasyon oldu diyor. Hop oldu diyor. O uçağı diyor bir daha bir rüzgar esti diyor. Füze oldu diyor. Araba oldu diyor. Yani böyle bu kadar atıyorlar yani böyle tam şey. O kadar mantıksız, o kadar mantıksız ki. Bu mantıksızlıklarını örtmek için yani bir kere Allah'ın yarattığına karşı tesadüfle hayatın başladığını iddia etme yalanıyla başladıkları için onu savunabilmek için binlerce başka yalan söylüyorlar. O gazetedeki bütün kayıp halka bulunduğu haberleri, evrime delil bulunduğu haberleri tamamı yalan. Evet, bakın evet. Detayını bilmeye gerek yok. Mutlaka yalan söylüyor. Çünkü hayat tesadüfen ortaya çıkamaz. Bakın hocamızın üzerinde durduğu en önemli konulardan bir tanesi ki bu Darwinizmi temelden kökten bitiriyor. Bir proteinin bile tesadüfen oluşmasının imkansızlığı değil mi? Hı hı. Şimdi bakın şöyle gösterelim. Proteinin burada görüyorsunuz protein fabrikalarını göstereceğim ben şimdi size. Çok basitleştirilmiş haliyle bakın bu kadar basit değil çok daha kompleks yapıları var. Hücrelerin içerisinde protein fabrikaları var. Ve bunlardan böyle binlerce on binlercesi var hücrenin içerisinde. Aynı anda protein sentezi yapabiliyorlar. Hatta aynı tek bir kopyadan aynı anda bir sürü birçok protein fabrikası birçok protein üretebiliyor. Aynı kopyadan. O kadar mükemmel bir çalışma sistemleri var. Özetle anlatalım şimdi burada. Bakın burada proteini kodlayan bir dizilim görüyoruz. Buna işte RNA deniyor. Mesajcı RNA. Bu mesajcı RNA, DNA'daki o genlerden biraz önce gördük. Kopyasını çıkartıldıktan sonra hemen birçok parçadan oluşan ribozom geliyor ve bunun üzerine yerleşiyor. Nasıl mesela? Ufak parçası var aşağıda gördüğünüz. Bir de büyük parçaları var. Hı hı. Bakın ufak parçadan oluşuyor, büyük parçadan oluşuyor ve burada da 3 tane ayrı parçası var buna. E parçası deniyor, P parçası ve A parçası. Şu anlama geliyor bu. Bu kopyanın üzerinde biliyorsunuz harfler var. Harflerden oluşuyor değil mi? Proteini kodlayan bölgeler. Bunların üzerine uyan transfer RNA dedikleri özel yapılar var. Bunlar da hücrede oluşuyor ve bunların her birinin ucunda bir tane amino asit var. Hı hı. İşte 3 tanesini tanıyan bu transfer RNA denen ve bir amino asit taşıyan yapı geliyor. Hemen oraya yerleşiyor tanıdıktan sonra ve amino asit ekliyor. Sırayla diğeri geldiği zaman ikinci bölgeye, bakın burada ikinci bölge var ondan sonraki bölge. Ayrı bir amino asit ekliyor. Böylece zincir devam ediyor protein zinciri. Ve bu aradaki amino asitler de özel enzimler tarafından birleştiriliyor. Çünkü peptit bağlarıyla bağlanması evet. gerekiyor birbirine. Şimdi bakın proteini meydana getiren amino asitler olacak. O amino asitler peptit bağlarıyla bağlanacak. Ve hepsi sol elli olacak bunların. Sağ el ve sol el gibi düşündüğü zaman sol elli olacak. O kadar kompleks bir işlem ki bu bakın. Ribozomun içerisinde yer alan 50 kadar ayrı protein var. Bu işlemler sırasında görevli olan. DNA'dan kopyanın çıkartılıp bu protein fabrikasına kadar gelme aşamasında yine 30'a yakın enzim görev alıyor. Ve toplam 85 tane enzim görev alıyor. Sırf şu aşamada. Protein fabrikasına gelen aşamada. Biraz önce gördük. Hatırlarsanız bakın tekrar hatırlatalım onu. Şimdi proteinin bu en son oluşma aşamasında yani şu aşamada buna işte protein oluştuktan sonraki modifikasyon aşaması deniyor. Hı hı. Evet burada bir kapanma oldu ama önemli değil. O aşamada 150 tane enzim görevli. Yani bir protein ancak bu sistem olduğunda ve mükemmel bir hücre yapısı olduğunda üretilebiliyor. Hücrenin dışında protein üretilmesi imkansız. Evet. Laboratuvarda bile üretmek için bütün bu sistemleri kullanmak gerekiyor. Yani insanın yapabileceği bir şey değil. Öyle rastgele siz amino asitleri bir yere bıraktığınız zaman yani doğaya onların iddia ettiği gibi ki amino asit de tesadüfen oluşmuyor. Güneş, ultraviyole ışınları, oksijen, topraktaki kimyasallar anında tahrip ediyorlar. Kesinlikle bakın bilimsel olarak çok net bilinen bir şey bu. Kesinlikle tesadüfen protein oluşması imkansız. Bir de biraz önce gördük özel bir dizilim gerekiyor. Hı hı. O da DNA'da yaratılmış olarak var Allah tarafından. Mesela insanın bütün özellikleri değişik insan ırkları dahil. Hazreti Adem'den itibaren genlerde yaratılmış Allah tarafından ve o proteinler kodlanıyor. Her gün böyle değişik yeni bir protein ortaya çıkmıyor değişik insan ırkları meydana gelmiyor. Sadece o mevcut genlerin değişik kombinasyonlarından dolayı insanlar arasındaki o farklılıklar meydana geliyor. Hem bireysel farklılıklar hem ırklar arası farklılıklar. Proteinin bakın oluşmasının imkansızlığı gördük ne kadar kompleks bir sistemle ancak imar edilebiliyor. Hücre gibi çok özel bir ortamda. Bu evrimi kökünden bitiriyor zaten. Çünkü bir protein bile tesadüfen olamazsa trilyonlarca proteinin meydana getirdiği organizma, canlı organizmalar hiç olamaz. Dolayısıyla artık ondan sonra tutup da bir takım fosil, maymun fosilleri alıp yok bu insanın atası mıydı değil miydi gibi tartışmalar süper mantıksız ve anlamsız oluyor. Kaldı ki tabii hocamız bunu da ispatladı maşallah dünya çapında yaratılış atlaslarıyla ve diğer kitaplarıyla. 300 milyon tane fosil var ve evrimi kesin olarak yalanlıyor. Evet. Evrimin gerektirdiği ara geçişlerden hiç yok. Patolojik, asimetrik böyle eciş bücüş canlılardan. Kimse gördü mü bugüne kadar öyle bir şey? Yok. Hiç değil mi? Evet. Mümkün değil. Canlılar hep mükemmel. Bakıyorsunuz da lan kuş mükemmel, kaçan balık mükemmel, kartallar mükemmel, filler mükemmel, kurbağalar mükemmel, böcekler mükemmel. Hiçbir eksikliği olan patolojik asimetrik canlı yok. Bu işte evrimi kökünden ortadan kaldırıyor bütün bu deliller. Darwinizm saçmalığını.
Bir de DNA sarmal yapısını açtığında RNA ile eşlediği zaman organik baz değişimi de yapıyorlar. DNA'da olmayan, RNA'da olan bir organik bazı timinle uresilin yer değiştiğini hatırlıyorum. Organik baz olarak siz daha iyi bilirsiniz tabii. Orada da çeşitlilik meydana geliyor. Hani şey diye düşünülebilir, hani 5 tane ya da 4 tane organik baz var, bunlar ne kadar çeşitlenebilir diye düşünülebilir ama mesela hani bugün pi sayısına baktığımızda hala aradaki şeyi tutturamadılar. Hani nerede devam ediyor, tekrar ediyor gibi bir şey de daha bulamadılar mesela.
Evet, şimdi o çeşitlilik güzel bir örnek hakikaten. O da yaratılış mucizesi. Hatta bunu evrimciler çok gülünç bir şekilde evrime delil olarak kullanmaya kalktılar. Halbuki Allah'ın yarattığını ispatlıyor bakın her şey. O şu, bağışıklık sisteminde, şimdi bağışıklık sisteminin hücreleri var. B lenfositleri deniyor bunlara. Bunlar antikor denen, biliyorsunuz antikorlar yani duymuş olabilir, özel silahlar var. Bunlar şuna benziyor. Dışarıda Allah'ın yarattığı mikroplar ve virüsler var. Çok özel canlılar bunlar. Bunların dış zarları ve kılıflarının çok özel protein yapıları var. Bunu bir kilit gibi düşünebiliriz. Bunlara karşı insan organizmasında bağışıklık sistemi özel silah üretiyor. Bunu da anahtar gibi düşünebiliriz. O kadar uygun ki yapılan silahlar gidiyor kilidin içerisine girip anahtar onu açıyor. Yani o hücreyi tahrip ediyor bağışıklık sistemi. Biz bunun için hayatta kalabiliyoruz. Yani Allah hastalıkları özel olarak yaratmış ama bağışıklık sistemiyle mükemmel bir şekilde yaratılmış ve bizi binlerce çeşit bakteriye ve virüse karşı koruyor dışarıda bulunan. Hatta bu kadar da değil. Biliyorsunuz çeşitli maddeler var vücuda zarar verebilecek. Onları da tahrip ediyor. Şimdi bu çeşitlik nasıl meydana geliyor? İnsan DNA'sında dedik 100 bine yakın çeşit protein var. Fakat hücrelerin ürettiği, bağışıklık sistemi hücrelerin ürettiği antikor yani bu silahların çeşitlerinin sayısı ilk aşamada üretildikten sonra 170 milyonları buluyor. Ondan sonra özel bir çeşitlenme mekanizmasıyla 10 milyara kadar çıkıyor. Bakın 10 milyara kadar çıkıyor. Evet. Nasıl oldu? Çok yakın zamanda ortaya kondu. Allah'ın yaratma mucizesi. Özel bir enzim bulundu. DNA'da kodlanmış olarak var. Yani Allah tarafından yaratılmış. Buna işte özel bir isim veriliyor. Onu söylemeye gerek yok. Kafa karışmasın daha fazla. Bu enzimin görevi şu. B hücreleri yani bu savunma hücreleri denen B lenfositlerin içindeki kendi DNA'ları var. Hı hı. O DNA'da üretilen bu enzim o DNA'da ki silahların özel genleri var çeşitlilik meydana getiren. Yani o genler üzerine yazılmış o silahların genleri. Onlar üzerinde harf değişikliği meydana getiriyor. Ama son derece kontrollü bir mekanizma bu. Dediğim gibi C harfini U harfine çeviriyor. Bakın tek bir harfi C harfi A, C, T, G harflerinden oluşuyor. Dört harfli bir alfabe DNA. Dört harfli alfabe olarak düşünebiliriz. Bir tane harfini alıp başka bir harfe çeviriyor. İşte o çevirme 10 milyar tane ayrı silah meydana getiriyor, üretiyor. Evet. Fakat bu bakın bu da yaratılış mucizesi. Sadece o görevli hücrelerde B lenfositlerinde meydana geliyor. Yani bizim gözümüzdeki hücrelerde bu gen olmasına rağmen o enzim üretilmiyor. O harf değişikliği meydana getirilmiyor. Sakatlardı insan, ağır sakatlık meydana getirirdi hem de. Kalbimizdeki hücrelerde olmuyor. Sadece görevli hücrelerde B lenfositlerinde meydana getiriyor. Ve bu meydana gelen değişikliklerde çocuğa geçmiyor. Sadece o insanda kalıyor. Yani insana zarar verecek bir değişiklik değil bu. Mutasyon değil o anlamda. Onların söylediği gibi. Onlar çünkü rastgele değişiklikten bahsediyorlar. Bu Allah'ın yarattığı bir enzimle özel, kontrollü bir değişiklik ki silah sayısı arttırılıyor. Bir amaca yönelik yani mükemmel bir yaratılış var. Hı hı. İşte o senin bahsettiğin çeşitlenmeyi meydana getiren Allah'ın yarattığı bir kontrol mekanizması zaten. Yani bir kontrollü bir mekanizma. Evet. Bu da bir yaratılış mucizesi.
Maşallah.
Maşallah.
Bir de bağışıklıktan söz etmişken şimdi kafaları da karışabilir. Mesela hani kaba kulak gibi bir şey hastalık ya da ona benzer bir hastalık olduğunda tekrar ne olmuyoruz. Evet bu bir bağışıklık ama grip olduğunda tekrarlıyor. Bu gripte bağışıklık olmaması değil. 500'den fazla mikrobun bu hastalığa sebep olmasından dolayı. Sonuçta hep gribi aynı mikropta olmadığımız için buna şey yapamıyoruz sürekli. Grip olma gibi bir durumumuz oluyor. Bir şimdi, mikroba ait bir değil çünkü o hastalık.
Evet. Virüste o da yaralaşım mucizesi. Çok özel yapıları var. Bir gün programda onu da anlatalım hakikaten virüslerin. Mesela özel silindir şeklinde olanları var. Dışı böyle tamamen üçgenlerden, 20 kadar üçgenden oluşmuş olan virüsler var. Ondan sonra daha yuvarlak yapıları olan virüsler var. Yani çok özel yapıları var bunların. Virüsler bir protein kılıfından oluşuyorlar. Ki bunların bakın 1 milyon tane virüs yaklaşık bir toplu ilenin başı kadar alana sığabiliyor. Bakterilerden, hücrelerden de çok daha küçük. Milimetrenin artık 10.000'de biri kadar büyüklükte falan yani böyle. Milyon tanesi milimetre kadar yer kaplıyor. Hatta daha da ufak bunlar. İçinde genetik bilgisi var ve bir protein kılıfından ibaret. Organelleri yok. Yani bir canlı hücresi gibi değil. Neden değil? Kendi kendine üreyemiyor. Protein fabrikaları yok. Biraz önce gördüğümüz protein fabrikalarından yoksun. Az sayıda enzimi var. Mesela bazı hücrelerde işte 4 tane gen oluyor. 3-4 tane enzimi oluyor. Bazılarında yüzlerce olabiliyor bazı virüslerde. Az sayıda enzimi olabiliyor. Enerji santralları yok. Kendi kendine metabolizması yok. Yani kendi kendine beslenemiyor. Mutlaka bir canlı hücresine gereksinim duyuyor.
Evet.
Ne yapıyor virüs? Mesela grip virüsü. Bazı hücrelere geliyor. İnsanın hangi hücrelerine gelir grip virüsü? Üst solunum yolu hücrelerine gelir değil mi? Burundaki, boğazdaki hücrelere gelir. Oralarda yerleşir ve hastalığı orada meydana getirir. Nasıl oluyor bu? Şundan dolayı oluyor. Virüsün üzerinde çok özel yapılar var böyle antenimsi yapılar. Bir antene benzetebiliriz bunu. O bizim boğazımızdaki ve burnumuzdaki hücrelerin üzerinde de alıcılar var. Özel protein yapıları. Onlara tutunarak virüs içindeki o genetik maddeyi o hücrenin içerisine yerleştiriyor. Bakın bu bir yaratılış mucizesi. Kendi genetik evet. maddesini. Onun DNA'sı ya da RNA da olabiliyor bazen bu. O mesela burun hücresinin içerisine girdikten sonra, burun mukozasını oluşturan hücreye girdikten sonra kendi kendisinin kopyalarını çıkarttırıyor o hücrede. Hı. O hücrenin içerisindeki bir yapı olarak çalışmaya başlıyor. Hangi yapıyı yaptırıyor? Mesela dış kılıfını yaptırtıyor. Ondan sonra kendi kendisini kopyalattırıyor. Kendi kendisinin kopyasını çıkarttırıyor.
Evet,
muazzam bir yaratılış bu. Yani Allah'ın özel olarak yarattığı çok belli. Ondan sonra onlar bir araya gelip yeni virüsler oluşuyor. Sonra o hücreleri patlatıp dışarı çıkıp başka hücreleri enfekte ediyorlar. Başka hücrelere yerleşiyor. Fakat bu başıboş kontrolsüz bırakılmamış Allah tarafından. Bunu tanıyan bakın bağışıklık hücrelerinin antikorları var biraz önce bahsettiğim. 10 milyar çeşit var dedik ya.
Hı hı.
Onlardan bir tanesi ya da iki tanesi işte o virüsleri tanıyor. O virüslere uygun olanlar mutlaka oluyor 10 milyar tane alternatifin arasından. O geliyor o hücrenin üzerine yapışıyor. O yapıştığı zaman hangisinin uygun olduğunu tespit eden başka hücreler var. Ve o silahtan üretiyorlar özel olarak. Bakın bu da ayrı bir yaratılış mucizesi değil mi? Allah'ın yarattığı. Yani hangisinin uygun olduğu tespit edilip anında çok kısa süre içerisinde çünkü grip 4 günde iyileşir. Ya öldürücü olur ya 4 günde iyileşir. O da Allah'ın dilemesiyle oluyor. O antikorlardan üretilmeye başlanıyor ve grip ortadan kaldırılıyor. Şimdi grip virüsü ya da diğer virüsler canlı hücresi olmadığı için ve organellerden yoksa olduğu için bunlarda hakikaten mutasyon meydana geliyor. Ve bazı RNA virüslerine sıklıkla mutasyon meydana geliyor. Yani rastgele değişiklikler DNA'sında veya RNA'sında. Ama bunlar zarar vermiyorlar. Çünkü basit yapıları var. Yani kısa yani az sayıda genden oluşuyor. Ve bir protein kılıfından oluşuyor. Bir de birkaç tane enzimi oluyor genelde virüslerin. Dolayısıyla ona zarar vermiyor. Ve ne yapıyor? O dış kısımdaki protein kılıfı var ya, onda ufak tefek değişiklikler meydana getiriyor. Yine grip virüsü olarak kalıyor. Ama grip virüsünün başka bir çeşidi haline geliyor mutasyondan dolayı, ufak tefek değişiklikten dolayı. İşte bundan dolayı her sene yeni salgınlar oluşuyor hakikaten. Ve her sene aşı olanlar mesela her sene yeniden aşı olmak zorunda kalıyor. Çünkü bir sene öncesinin virüsünü de aşıya katıyorlar hep. Ama o sene çıkan yeni virüs katılmadığı için bir sonraki sene katılıyor, yine aşı olmak zorunda dolayısıyla. Fakat bu evrime delil değil. Bakın evrim, yani Darwinizm saçmalığı, bu saçmalık. Yepyeni genetik bilgi oluşuyor diyor. O gördüğümüz o kompleks yapının sıfırdan yani böyle bir şey mümkün değil. İnsan bile yapamıyor bunu. İnsan aklıyla laboratuvarlarda yapılamayan bir şey bu. Allah'ın yarattığı çok özel bir sistem. O proteinlerin yapısı yani aklın kavrama sınırlarının ötesinde kompleks bir yapısı var. Genler de aynı şekilde. Hatta biraz önce gördük. Böyle düz yapıları da yok. Arada özel bölümler var. Onlar çıkartılıyor. Diğer parçalar birleştiriliyor. Başka bir parça, başka parça bir protein meydana getiriyor. Proteine ayarlayan 150 tane ayrı enzim var. Özel gruplar ekleniyor. Üçe katlanıyor. Çok özel bir şekilde. Ve ancak o şekilde fonksiyonel bir hale geliyor. Yani böyle bir sistemin tesadüfen oluşması tabii ki imkansız. Yani başka bir örnek verelim. Mesela bir kalem. Kalemin tesadüfen oluşur mu kalem? Tabii ki oluşmaz. Yani kalemin çok özel bir tasarımı yok mu? Değil mi? Bakın ucuna bir ucu vardır. Ucuna bir bilye yerleştiriliyor. İçinde mürekkep var. O bilye çok özel bir şeyin içerisinde yuvaya oturtulmuş. Değil mi? Bastırınca hemen yok olmuyor bilye. Düşüp kaybolmuyor. Orada dönmek suretiyle o mürekkebi alıyor. Kağıtla sürtünme sırasında kağıdın üzerine bırakıyor ve çizgi oluşturuyor. Değil mi? Yani bir çizgi meydana getiriyor. Ayrıca örneğin bunun açılıp kapanma mekanizması var. Kendi üzerinde dönüyor. Ona göre tasarlanmış. Açınca siz dışarı çıkıyor. Bu tarafa çevirince de içeri giriyor ucundaki. Evet. Özel bir klip yapılmış. Neden? Gömleğinize veya ceketinize takabilirsiniz diye. Değil mi? Her bir şeyi özel bir amaç için tasarlanmış, düşünülmüş yani. Biz bunun ormanda bulsak bu tesadüfen oldu der miyiz?
Demek.
Kimse demez. O Darwinistler de demez aslında. O, çağırsanız o Darwinistleri, dünyanın en azılı Darwinistlerini, Richard Dawkins'i de getirseniz, Richard deseniz yani bu kalem tesadüfen olur mu ormanda? Sen deli misin der değil mi?
Evet.
Ama aynı Richard gidiyor. Bütün hayat, bütün bu canlılık, bütün bu kompleks sistemler, akıl almaz sistemler, Allah'ın milyonlarca çeşit yarattığı canlı tesadüfen olduğunu iddia edebiliyor. En sonunda tesadüften de vazgeçti. Uzaylılar yaptı demeye başladı. O noktaya geldi.
Evet.
Ya bu kadar mantıksız böyle. Onların kendileri de inanmıyor. Böyle büyük bir yalan. Allah'ı inkar etmek için ayakta tutulmaya çalışılan.
Bilimsel de değil. Sözünüzü böldüm pardon. Hani hocamız da anlatıyor ya bir kere bilimsellik hani şüphecilikten oluşur. Kendileri diyorlar onlar. Mesela %1 ihtimal dahi vermiyor. Yani evrim dışında bir varlığı oluşturma sebebine hiçbir ihtimal vermiyor. Bu bilimsel bir yaklaşım zaten değil. Kendileri böyle söylüyorlar bilim adamları zaten.
Evet.
Dolayısıyla bilimsel bir şey değil, sonuç değil onların şey yaptıkları. Tamamen bir inanç.
Kesinlikle.
Yani bir artık putperestlik diyebiliriz.
Batıl
yani. Batıl bir inanç. Çünkü tesadüflere veriyor her şeyin adını tesadüf demiş. Bütün varlık aleminin meydana gelişini tesadüflerle açıklıyor. Bu tesadüfen oldu diyor. İşte balık tesadüfen oldu diyor. Kainat tesadüfen, dünya tesadüfen, yer çekimi tesadüfen, insan tesadüfen. Bu tesadüf putu edinmiş oluyor. Hocamızın kitabı da var o konuda.
Evet.
Tesadüfün olamayacağını açıklayan ve evrimi yerle bir eden binlerce sayfa eser. Değil mi? 60 dile çevrilmiş durumda. Dünyanın her yerinde kaynak kitap olarak, maşallah, kaynak eserler olarak alınıyor. Ve yurt dışında birçok bilim adamı, birçok insan o eserler vesilesiyle başka inançlarla hem fikri alanda mücadele edebiliyor. Gerçekleri oradan öğrenebiliyor. Hocamızdan Allah razı olsun. www.harunyahya.org sitesine girildi mi? Evrimle ilgili hem birçok belgesel de var. Bu DNA ile ilgili kitaplar,
evet,
olsun, belgeseller, evet, olsun. Yani oradan bütün kaynaklara ulaşabilir kardeşlerim inşallah.
Yani ben bakın çok itiraf ediyorum. Yani itiraf edecek bir şey yok zaten. Dünyanın en iyi üniversitelerinde okudum. Yani evrimin olmadığını ve geçersizliğini hocamızdan öğrendim. Tabii. Yani hiç makul gelmiyordu bana. Ama bir bilgim yoktu yani böyle hani göğsüm daralıyordu böyle. Ateistlerle konuştuğum zaman evrimin geçersizliği ispat edecek bir bilgim yoktu. Ama proteinlerin tesadüfen olamadığını, yüz milyonlarca fosil olduğunu ve evrimi yalanladığını, işte Piltdown adamının sahtekarlık olduğunu, Ensekli'nin sahtekarlık, bütün onların, evet, sahtekarlık olduğunu, bütün o çizimlerin yarı maymun yarı insan hocamızdan öğrendik biz. Hakikaten hocamızdan öğrendik. Kitaplarını okuyarak. Onun için kitaplarını okumaları çok önemli. Fars, Darwinizme karşı mücadele. Çünkü insanlık tarihinin en büyük fitnesi. Deccaliyet yani. Deccaliyet sistemi şu anda Darwinizm. Darwinizm kalktığı takdirde bütün bu komünizm, faşizm, ırkçılık, terör, anarşi ortadan kalkacak. Bakın Darwin'in öyle sapkın fikirleri var ki bir kere şunu okuyayım. Darwin'in çok önemli itirafları var. Bu Darwinizmin geçersizliğine dair diyor ki, evet, teorim sadece birçok kusur ve delikleri de olan bir hipotez paçavrası. Darwin kendisi söylüyor bunu. Sorum şu ki acaba bu paçavranın herhangi bir kıymeti var mı? Hı. Paçavra diyor bakın kendi söylediklerini. Biliyor da zırva olduğunu. Yani o Mason localarının hadi Charles yaz şunu demeleriyle dedesinin fikirlerini almış. Mısırlardan, Sümerlerden kalma o sapkın fikirleri alıp onları kitap haline getiriyor. Yani yaptığı bundan ibaret kendi de inanmıyor zaten. Aynı zamanda bakın Darwin ırkçı. Yani acayip ırkçı, yani Türk ırkını da aşağılıyor hatta. Bakın diyor ki, doğal seleksiyona dayalı kavganın medeniyetin ilerleyişine sizin zannettiğinizden daha fazla yarar sağladığını ve halen de sağlamakta olduğunu gösterebilirim. Düşünün ki çok değil, birkaç yüzyıl önce, Charles Darwin Türkler için söylüyor bakın, birkaç yüzyıl önce Avrupa Türkler tarafından işgal edildiğinde Avrupa milletleri ne kadar büyük risk altında kalmıştı. Ama artık bugün bu fikir bize ne kadar gülünç geliyor. Avrupa ırkları olarak bilinen daha medeni ırklar yaşam mücadelesinde Türkleri tam bir yenilgiye uğratmışlardır. Dünyanın çok da uzak olmayan bir geleceğine baktığımda çok sayılı ki aşağı ırkların, haşa Türk milleti için söylüyor bunu, evet, medenileşmiş yüksek ırklar tarafından elimine edileceğini, yok edileceğini evet, görüyorum. Darwin söylüyor bunu. İşte bu fikirlerle Birinci Dünya Savaşı çıktı değil mi? Bütün topları Türklerin üstüne geldiler, katletmeye kalktılar, Türkleri yok etmeye çalıştılar. Hep bu fikirlerden dolayı. Zencileri aşağı ırk görüyor, diğer bütün ırkları aşağı olarak görüyor Darwin. Bu fikirler alındı Hitler tarafından. Hitler diyor ki Alman ırklarını çıkarın diyor, geriye maymun dansından başka bir şey kalmaz diyor. Bu fikirleri, işte bak Darwin de bunu söylüyor demişti. Dolayısıyla bilimsel gibi güya öyle bir dayanak göstermeye kalkmıştı ve milyonlarca insan katledildi bu şekilde. Aynı şekilde komünizm çatışma mantığını getirdi Darwinizm. Komünizm onun üzerine oturdu. Diyalektik materyalizm, yani maddenin diyalektiği, madde zıtlıklar içinde gelişir. Çatışma ilerlemenin temelidir. Karl Marx tarafından alındı. Komünizme uyarlandı. Şey dedi, bu sınıflar arası çatışma olacak dedi. Proletarya sınıfı var, burjuva sınıfı var. Proletarya burjuvayı ortadan kaldıracak. Bütün dedi bu sınıfsız bir toplum olacak ve bütün ahlaki, dini, milli değerlerinden tamamen arınacaklar. Bakın ne ahlak kalacak, ne hukuk kalacak, ne millet kalacak, ne din kalacak. Sınıfsız bir toplum olacak. Ve bütün dünya bu hale gelecek diye bir iddiada bulunmuştu. Evet. Tabii Allah bunun böyle olmadığını gösterdi ama bu 200 milyon insana mal oldu. Yani bütün komünist rejimlerde dünya çapında 200 milyon insan katledildi. 60 milyon sadece Çin'de, 20-30 milyonu Rusya'da ve diğer ülkelerde. Fakat Darwin'in fikirleri yeni değil. Hatta bazıları, bakın bu çok gülünç yani böyle. Ve enteresan, İbn-i Miskebeh falan gibi birilerini çıkarmaya çalıştılar hatırlarsanız. Bazı kimseler Türkiye'de, hatta Müslüman olduğunu söyleyen bazı insanlar. İşte güya İbn-i Miskebeh Darwin'den önce evrimin olduğunu biliyordu. Bu övünülecek bir şey gibi lanse etmeye kalktılar. Yani İbn-i Miskebeh ahlaksızın teki, ırkçı, evrimci. Böyle önce mecusiymiş, sonradan Müslüman olduğunu söylüyor. Yani Müslüman olduysa başımızın üstüne yeri var ama fikirleri çarpık zaten yani bakın. Diyor ki aynı şeyleri söylüyor. Yani evrimci olmak aynı mantıklara yol açıyor daima. Hayatın tesadüfen olduğunu iddia etmek. Bakın diyor ki nihayet Türkleri ve zencileri aşağı ırk olarak görüyor İbn-i Miskebeh. Nihayet nefsin onun üzerindeki etkisi güçlenince anlama ve ayırt etme güçleri sayesinde verilen eğitimi de alır. İnsanlık mertebesine oldukça yakın olan bu mertebe, behimiyet, hayvan olma durumu diyor, mertebesidir. Bu etki kendisinden aşağı mertebedeki hayvanlara göre değerli olmakla birlikte, düşünme gücü gelişmiş yetkin insana nispetle gerçekten düşük ve bayağı sayılır. Yani insan diyor, bir hayvandır diyor, biraz daha farklı bir hayvandır diyor. Böyle Müslüman olur mu? Allah en şerefli varlık olarak, eğer yüzün halifesi olarak yarattığını bildiriyor. Kendi ruhundan üflediği değil mi? Ruhu olan tek varlık ve Hazreti Adem'i ol demesiyle yaratıyor, yoktan var ediyor Allah. Devam ediyor. Kuzey ve güneyde yeryüzünün en eskin meskun bölgesinde ve onun civarında bulunan Türk ve zenciler böyledir diyor. Bakın Türklere aşağı hayvan demek, haşa demek istiyor. Onlar ile anlattığımız hayvanlığın son mertebesi arasında büyük bir fark yoktur. Onlar yararlarına olan pek çok şeyi anlayacak durumda değillerdir. Kendileri hikmet ortaya koyamadıkları gibi komşu milletlerdekini de kabul etmezler. Türkler için söylüyor bunu. Bu yüzden durumları çok kötü ve yaşama düzeyleri düşüktür. Gıpta edilecek bir şeyleri olmadığı gibi hayvanların kullanıldığı iş alanlarında köle gibi kullanılmaktan başka bir işe de yaramazlar. İşte bakın bu çarpık fikirleri, bu adamı, bu ahlaksız fikirlerini alıp değil mi Türk milletine, işte bunlar bakın Türkleri de Müslümanların çok uyanık olması gerekiyor. Evet. Yani bir kere Kur'an'da Allah kesinlikle, bakın en ufak bir işaret yok evrime. O da bir aldatmaca. Bazen diyorlar yani Kur'an'da haşa varmış gibi. Bu şundan kaynaklanıyor. Küfre karşı bir eziklik duyuyorlar bazı Müslümanlar. Bu eziklikten dolayı küfre yaranmak için, hoş görünmek için bu fikirleri haşa Kur'an'ın içine sokmaya. Tabii bu Darwinistlerin özel bir taktiği aslında. Şeytanın bir taktiği. Çünkü bu şekilde eğer Kur'an'ın reddettiği bilinirse, Müslümanların kabul etmeyeceğini düşünerek, o zaman ne yapmaya çalışıyorlar? Darwinizmi güya Kur'an'ı haşa monte ederek böyle, ya orada da var işte evrim aslında, bilimsel bir şey. Kur'an'da da bu kabul ediliyor gibi bir mantık. Halbuki bakın, Kur'an Darwinizmi yalanlıyor isimli bir kitabı var, mutlaka okusunlar. Kur'an'da Allah, melekler var, cinler var. Evrimle mi yaratılmış? Tabii ki değil yani. Değil mi? O çok açık bir şekilde belli yaratılışları. Hazreti Adem'i yoktan var ediyor. Önce porselen bir şimdi bir şey meydana getirip, bir şekil meydana getirip Allah. Ruhundan üflüyor ve Hazreti Adem kalkıyor. Yoktan var ediyor Hazreti Adem'i. Aynı şekilde Hazreti Musa'nın asası var. Değil mi? Atıyor Hazreti Musa asasını. Büyücülerin meydana getirdiği bütün o sihirlerin hepsini yutuyor. Ya burada yılana dönüşüyor ama. Asa yani tahtadan meydana gelen cansız bir madde canlı bir hayvana dönüşüyor. Evrim mi var burada? Bir anda olan bir şey. Tabii ki yok, değil mi? Allah'ın ol demesiyle oluyor. Aynı şekilde Hazreti İsa çamurdan kuş biçiminde bir şey yapıyor. Ona üfürüyor. Bir anda bakın kuş haline geliyor. Evrim mi var? Tabii ki yok. Yani bunun sayısız delili var Allah tarafından Kur'an'da gösterilmiş. Yani bir kere bilinmesi gereken şu, bakın Allah sonsuz güç sahibi. Allah'ın kadrini hakkıyla takdir etmek gerekiyor. Allah sebepleri, milyonlarca sebep yaratmış bizim için. Mesela insanın olması için sebep nasıl oluşturuyor Allah? Babadan gelen bir sperm hücresi oluyor, anneden gelen bir yumurta hücresi oluyor. Birleşiyor, yani bir anne ve baba gerekiyor. Ondan sonra insan meydana geliyor, değil mi? Sebepler dahilinde bu şekilde olması gerekiyor. Ama Allah bu sebeplere bağlı değil, bütün sebeplerden münezzehtir. Ve dilediği zaman bunları kaldırır veya değiştirir. Mesela Hazreti Adem'i annesiz ve babasız yaratıyor, değil mi? Aynı şekilde Hazreti İsa'nın babası var mı? Yok, Hazreti İsa'yı da babasız yaratıyor, değil mi? Evet. Annesini hamile bıraktırıyor. Ol demesiyle Allah'ın bir anda oluyor. Dolayısıyla Allah hiçbir sebebe bağlı değil. Haşa, sebepleri Allah yaratır çünkü kanunları. Ve onları istediği zaman değiştirir. İşte bazı kimseler küçük akıllarıyla, Allah insana küçücük bir akıl vermiş. Yani sınırlı bir akıl. Onunla kendi sebepleriyle haşa Allah'ı o şekilde atfetmeye çalışıyorlar. O sebepler dahil. Öyle bir şey yok ki. Allah ol dediği an her şeyi oluverir. Yani Allah bunu Kur'an'da açık olarak bildiriyor.
Maddeyi de Allah yoktan var ediyor.
Evet.
Şimdi bilimsel olarak da bu gerçeğe ulaşıldı. Materyalizm böylece kökten yok oldu. Şimdi evet. Materyalistler, evrimciler daha evvel maddenin sonsuzdan beri var olduğunu ve sonsuza gideceğini iddia ediyorlardı. Dolayısıyla her şey bir maddeden ibaret ve maddeden geliyoruz. Maddedir her şey diyorlardı.
Büyük patlama.
Şimdi Big Bang dedikleri, büyük patlama dedikleri gerçekle maddenin sonradan yoktan var edildiği anlaşıldı. Yani materyalistler de bunu kabul etmek durumunda. Çünkü bunu ispat eden delilleri, fosilleri bulundu. Evet. Mesela işte Hubble teleskobu, dünyanın en büyük teleskobunu yaptılar. Ve uzayı gözlediler. Baktılar ki hep kızıl ışık görüyorlar. Yani bizden uzaklaşan yıldızlar bir ışık tonu veriyor. Bir kızıl ton. Bize yaklaşanlar da mor veriyor. Bakıyor ki bütün yıldızlar kızıl ışık veriyor. Yani şuna benziyor, bir benzetme yapıyorlar. Bir sönük bir balonun böyle nokta nokta koyun her tarafını. Şişirdiğinizde o bütün noktalar birbirinden uzaklaşır ya. O şekilde bütün dünyadaki yıldızların, gezegenlerin birbirinden uzaklaştığını fark ediyorlar.
Evet.
Yani evren genişliyor diyorlar.
Evet.
Bakın daha 21. yüzyılda, değil mi? 20. yüzyılda
1928 yılında, 29 yılında.
20. yüzyılda yeni keşfedilen bir şey. Ve Kur'an'da Zariyat suresinde ayet var. Şeytanın Allah'a sınırım. Şüphesiz göğü biz bina ettik ve onu genişleticiyiz diyor. Evet. Bir Kur'an mucizesi. Bu evet. Allah'ın varlığının, Kur'an'ın hak olduğunun delillerinden bir tanesi.
Evet.
Sonra bir kozmik fon radyasyon buluyorlar. Yani fosil buluyorlar.
Kalıntı ışın evet. Big Bang'ten kalma.
Evet, Big Bang'ten madde var olduysa onun bir takım kalıntıları olması gerekir diyorlar. Ve onu buluyorlar. Hatta bulanlar Nobel ödülü alıyor, değil mi? Evet. Bilim adamları.
Eşit miktarda evet. Radyasyon.
Evet. İşte hidrojen helyum oranı gibi birçok delillerden maddenin sonradan yani bir anda yoktan var edildiği gerçeği bilim dünyasında kabul ediliyor artık.
Evet.
Dolayısıyla materyalizm orada bitiyor. Madde Allah ol dediği için madde
madde zaman ve mekan evet. Yoktan var ediliyor. Evet. Bu zaten Allah'ın yarattığını gösteren dediğin gibi tabii. Materyalizmi ortadan kaldırıyor. Bakın zaten bu şimdi materyalizmi ortadan kaldırıyor ve bunu materyalistler Big Bang'ten önce de söylüyorlar. Bakın çok ünlü bir materyalist, böyle ateist bir felsefeci var. George Pulitzer ismi. Diyor ki George Pulitzer materyalist. Evren yaratılmış bir şey değildir. yaratıldığını kabul etmiyorum ben diyor. Eğer yaratılmış olsaydı diyor ama koşulunu söylüyor. Eğer yaratılmış olsaydı o takdirde evrenin Allah tarafından belli bir anda yaratılmış olması ve evrenin yoktan var edilmiş olması gerekirdi. Yaratılışı kabul edebilmek için her şeyden önce evrenin var olmadığı bir anın varlığını sonra da hiçlikten yani yokluktan bir şeyin çıkmış olduğunu kabul etmek gerekir. Bu ise bilimin kabul edemeyeceği bir şeydir. Ne oldu polisler efendi değil mi? Bilim tam da bunu gösterdi değil mi?
Evet, onu istedim.
Allah'ın yarattığını yani yoktan var olduğunu. İşte bu kemik kafalar yüzünden bilim 20. yüzyılda ve 19. yüzyılda müthiş bir gerilemeye uğradı yani yavaşladı. Bilimin önüne bu Darwinizm saçmalığı, materyalizm saçmalığı heyula gibi dikildi böyle. Her şeyi geciktirdiler. Bakın o Big Bang'in kabul edilmesi 50 yıl sürdü. Hı-hı. 50 yıl kabul etmediler, adamlar direndiler. O Fred Hoyle, diğerleri. Ya bir delilleri var. Evren genişliyor. Adam teleskopla gözlemiş yani Edwin Hubble Amerika'da. Yok öyle değildi. İşte hesaplar, Einstein hesaplıyor. Hatta Einstein değiştiriyor hesaplarını. O dönem evet. Materyalist fikirler hakim. Korkuyor. Bakın öyle bir Darwinist diktatörlük baskı var ki dünyada. Bilim adamları böyle buldukları bilimsel gerçekleri korkularından çarpıtıyorlar ve saptırıyorlar. Yani Einstein gibi tarihin en büyük fizikçisi değil mi? Korkularından yani o dönemdeki materyalistlerin korkusundan bütün gerçeği saptırıyor. Evrenin çünkü genişlediğini buluyor Einstein. Statik olmadığını sonra söylüyor zaten. Kariyerimin en büyük hatasıydı diyor. Hı. Ki dindar olmasına rağmen bunu yapıyor. Allah'a inanmasına rağmen yapıyor. İşte böyle muazzam bir baskı vardı. Elhamdülillah hocamız yerle bir etti yani böyle. Bir de rezil rüsva etti Darwinizmi dünya çapında. Artık insanlar ben evrimciyim demeye utanıyor. Yani hocamızın karşısına çıkamadıkları gibi dünya çapında fellik fellik kaçıyorlar. Richard Dawkins İngiliz gazeteleri ilan vererek davet etti hocamız. Ya gel diyor, ben sizi ağırlayacağım diye, değil mi? Times gazetesine ve diğer şeylere ilan verdi hocamız. Yani o kadar kaçıyor. Hatta onun Richard Dawkins'in çıktığı kanal var, programı var orada. İngiltere'nin en büyük kanallarından biri. Kanal 4 diye, Channel 4 ismi. Orada program yapıyor. Onun yöneticileri devreye girdiler hocamızla karşılıklı çıkarabilmek için. Hocamız tamam dedi, hemen kaçtı tabii yani. Niye kaçıyor? Çünkü biliyor Darwinizm geçersizliğini, saçmalığını. O hocamızın karşısına gelip o cümleleri kuramayacak.
Evet, şimdi kısa bir ara veriyoruz izninizle.
Adnan Bey gelecek.
Hocamız da bizimle katılacak ikinci bölümde. Kısa bir ara veriyoruz şimdi, tekrardan devam edeceğiz.